Ayrım 19.
Bravo, iyice yaklaştın. Biliyorsun, mesir macunu cinsel gücü korkunç artırıyor. Padişahların en çok tükettiği nimetlerin başında gelir. Ali Haydar ağzı mantarla dolu olduğu için buldum dedi boğuk boğuk. Nedir söyle bakayım. Her nimetten daha tatlıdır. En çok da ruhu doyurur. Hayali gönlümüzde yadigar kalır. Biraz daha açıkla. Nasıl şairsin anlamıyorsun. Anladım ama emin olmadığım için biraz daha açıkla. En güzel adı şirindir. Uğruna dağlar delinir. Bravo. Ver elini diyerek Ali Haydar'ı kutladı Azeroğlu. Öğleye kadar İbo'nun yazılarından birisini okuyup bitirdiler. Öğleden sonra balık avlamak için uçuruma indiler. Su tenekesine ip bağlamışlardı. Tenekenin dibine hamur haline getirdikleri ekmeği sıvayıp tenekeyi yan yatacak şekilde suyun dibine daldıracaklardı. Azeroğlu'na göre bu Azeri çobanların yöntemiydi. İlk çıkışlarında 6 balık yakaladılar. 2 saat içerisinde 25 balık yakalamışlardı. Balıkları çayın kenarında kızartacaklardı. Azeroğlu kuru odun toplamaya çıktı. Bu çoban yöntemi bizde olduğu müddetçe aç kalmayız diye düşündü Ali Haydar. Sonbahar güneşi suları ısıtmıştı. Kayaları yalayan Meltem uçurumların bodur ağaçlarından derelere sarılmış yapraklar düşürüyordu. Kara Koçan karakolunun ünlü başçavuşu Deli Bekir, yolun ortasında buğulanan kocaman inek pisliğini görünce durdu. Burnunun ucundaki ayva tüycüklerine sabah kırağısı düşmüştü. Deli Bekir elleri arkasında pisliğin çevresinde 2 kere döndü. Askerlere baktı. Oraya toplanan köylüler korku ve merak içindeydiler. Yine ne yapacaktı Deli Pezevenk? Şahin'i buraya getirin oğlum diye bağırdı Deli Bekir. Şahin'in elleri arkadan kelepçeliydi. 8 silahlı jandarmanın arasında süklüm püklüm geldi. İnek pisliğini seyreden başçavuşa baktı Şahin. Köylüler fısıldaştılar. Çocuklar köylülerin bacakları arasından öne geçtiler. Sabah kahvaltısını burada, bu niyaz çöreğiyle yapacaksın Şahin diye bağırdı Deli Bekir. Diz çök bir ağız dolusu al. Çiğnemeden lokum yutar gibi yut. Hadi bekleme diz çök. Çökemem başçavuşum, kanunda bunun yeri var mı? Çök dedim mi çökeceksin. Senin anarşistleri evinde beslemenin kanunda yeri var mı sanki? Diz çök bir ağız dolusu yut. Hadi bekleme. Çökemem başçavuşum, midem kaldırmaz. Yemen Savaşı'nda bir mülazım benim rahmetli babama bir Mardin devesinin dışkısını yedirmiş. Benim babamın midesi mide değil miydi sanki? Üstelik devenin dışkısı daha katıdır. Rahmetli diyordu ki, susuz Arap çölünde boğazımı yırta yırta yuttum o kadar dışkıyı, hepsini yemiş. Deli Bekir köylülere döndü. Mağrur bir edayla ellerini beline dayadı. Asker ben ona derim işte. Komutanın bir emrini iki etmeyeceksin. Dışkı mı? Öküzünmüş, yeni yavrulamış kancık köpeğininmiş, koca karınınmış, mandanınmış demeden yutacaksın. Vatan için yutacaksın. Köylüler yüzlerini buruşturdular. Çocuklar birbirlerine bakarak güldüler. Rahmetli babam devenin dışkısını tekmil yuttuktan sonra ayağa kalkıp mülazıma bir selam çakmış. Mülazım demiş ki, bana bir diyeceğin var mı asker? Babam bir selam daha çakmış, vatan sağ olsun demiş. Bu vatan öyle askerlerin sayesinde kurtuldu. Bu herif ise hala diretiyor. Yutacağı da Antep pekmezi kıvamında bir kaşık inek dışkısıdır. Şahin'in kalçasına güçlü bir tekme vurdu. Diz çök ulan yutturacağım sana diye bağırdı. Köylüler dalgalanarak geri çekildiler. Yutamam kusarım başçavuşum vallahi yutamam. Yutacaksın yutmazsan yuttururum zorla hepsini yuttururum. Şahin yardım istercesine köylülere baktı. Şerefsiz herifler mal gibi seyrediyorlar birisinden çıt çıkmıyor diye içinden kahırlandı. Oğlum bu dışkının hepsini bu vicdansıza yutturacaksınız. Emri alan askerler Şahin'in üzerine çullandılar. Bir tanesi çelme takarak Şahin'i sırt üstü düşürdü. Kollarından çekerek dışkının yanına getirdiler. Sırtını böğrünü tekmeliyorlardı. Köylülerin önünde duran muhtar homurtulara fısıldaşmalara sezdirmeden savrulan küfürlere dayanamadı. Aniden başçavuşun yanına geldi şapkasını çıkardı. Kumandan Şahin'i bu seferliğine bize bağışla da dışkıyı yutturma. Hayır muhtar, hayır yutturacağım. Sizin babalarınız seferberlik zamanında atların tersindeki buğdayları toplayıp yerlerdi. Bu kepaze herif bir Türk subayının emrini takmıyor. Taktıracağım ben ona. Madem öyle benim bir teklifim var kumandan. Neymiş teklifin? Kalksın elini ayağını öpsün, af dilesin senden. Yok, ben ona yutturacağım muhtar, yutturacağım. Bu sırada ağlayarak saçını başını yolan bir kadın çıktı meydana. Oğlumun yerine ben yutacağım diyerek dışkıya yaklaşıp diz çöktü. Askerler kadını engellediler. İki asker kadını kalabalığın içine attı. Kalabalıktan Rüştü dedenin sesi yükseldi. Bastonuna dayanarak öne çıktı. Bir teklifim de benim var kumandan bey. Neymiş teklifin? Şahin genç bir insandır. Bizim emsalimiz değil. Biz seferberlikte her şeyi yedik. O zaman o zamandı. Şimdi devir değişti. Gel beni dinle de bu delikanlıya ineğin dışkısını yutturma. Yutacağına bir kereye mahsus olmak üzere ineğin dışkısını öpsün. Bir şey olmaz, inek mübarek bir hayvandır. Onun dışkısıyla sobamızı yakıyor, duvarlarımızı sıvıyoruz. Onun dışkısı gübredir. Arpayın, buğdayın hayat suyudur. Bir kere öpsün yeter. Böylece senin de yüce emrin zedelenmemiş olur. Kalabalıktan yutmasın, öpsün sesleri yükseldi. Şahin dışkının yanında yüzü koyun bekliyordu. Tartışmalar başladığında jandarmalar uygulamayı durdurmuşlardı. Öpmek yutmaktan iyidir. Öpmesem yutturacaklar bana diye düşündü. Başçavuş kepini düzeltti. Kalabalığın homurdanmasından çekiniyordu. Tamam, dedenin hatırı için kabul ediyorum dedi. Öpmeden önce Bismillahirrahmanirrahim çekecek. Yaşasın millet, yaşasın vatan diye bağırdıktan sonra öpecek. Bunu da yapmazsa dışkıyı zerresine kadar yediririm, tamam mı? Tamam dedi Şahin. Dizüstü vaziyeti aldı. Köylülerin bir kısmı gülümsüyor, çocuklar ise katıla katıla gülüyorlardı. Şahin cemaate bakarak başını sallıyordu. Kadınların da gelmesiyle birlikte Şahin ve jandarmalar kitle çemberinde kalmışlardı. Herkes de devrimcilerin Şahin'e gidip geldiğini biliyordu. Bismillahirrahmanirrahim, yaşasın millet, yaşasın vatan. Dudağını değdirmedi komutanım diye bağırdı erlerden biri. Gerçekten de Şahin iyice eğilmiş, dudağını değdirmeden öpücük sesi çıkarmıştı. Başçavuşla birlikte tüm köylü yaklaşarak Şahin'in dudaklarına baktı. Kalabalığın bir bölümü öpmüş derken diğer bölümü öpmemiş diyordu. Meryem hariç tüm kadınlar öptüğünü iddia ediyordu. Öpmüş mü öpmemiş mi şeklinde başlayan kitle tartışmasını başçavuş Deli Bekir'in komutu bıçak gibi kesti. Susun susun, öpmemiş, yeniden öpecek. Başçavuşum, vallahi de billahi de öptüm. Kes ulan, yalan yere yemin etme, öpmemişsin, öpeceksin. Hafiften dudağını değdir, bir şey olmaz oğlum diye bağırdı Rüştü dede. Kalabalıktan çeşitli bağırtılar yükseldi. Öp de bitir bu işi. Korkma, dudağın çürümez. Ahırda kokusunu çekiyorsun da öpemiyor musun? İyice kibarlaştın Şahin be. Tanımayan sadrazamın torunu sanır. Şahin kitleden gelen dokundurmalara daha fazla sabredemedi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşasın millet, yaşasın vatan. Erlerden birisi öpmek için dışkıya eğilen Şahin'in kafasını ayağıyla iyice bastırdı. Yüzü olduğu gibi gömüldü dışkıya. Hayırlı olsun, hadi gidiyoruz dedi Deli Bekir. Şahin'in anası ağlaya ağlaya koşarak eteğiyle oğlunun yüzünü sildi. Sarılarak yanaklarından öptü. Kadın ışımla döndü köylülere, gülenleri görünce daha bir çılgınlaştı. Benim oğluma öp öp diyen pezemekler, yarın bir emirle benim dışkımı lokum gibi yutar, üzerine de sidiğimi lıkır lıkır içerler diye bağırdı. İhtiyarlar tövbe tövbe deyip uzaklaştılar. Çocuklar ciddileşti, gençler suspus oldu. Kadınlardan birkaçı ağladı. Birkaçı da yazık sizin erkekliğinize diyerek eleştirilere koyuldu. Köyü çıkmışlardı. En önde Deli Bekir yürüyordu. Onun arkasında Şahin ve jandarmalar. Jandarmaları 20 metre geriden izliyordu Şahin'in anası. Jandarmalar kadını gelmemesi için çok zorladılar. Hatta bir ara kovaladılar ama vazgeçiremediler. Kafileye sokmuyorlardı onu. Ağlaya ağlaya, konuşa konuşa takip ediyordu kafileyi. 14 yıl sonra oğlu gerillalara katılıp bir çatışmada öldürüldüğünde onun cenazesini almak için askerleri aynı şekilde ağlaya ağlaya dağlarda takip edecekti. Deli Bekir köy baskınlarına arabayla çıkmıyordu. Motor gürültüsü ile farların anarşistleri önceden haberdar etmesinden çekiniyordu. Saatlerce yol tepmeye razıydı. Babası ona koca bir ordunun Adana'dan Yemen'e yayan gittiğini anlatmıştı. Babasına göre şimdiki ordular hazıra alışmışlardı. Bunun için de çetin şartlara dayanamaz ve kesinlikle zoru görünce tabanı yağlarlardı. Bir çeşme başında mola verdi, yüzünü yıkadı. Şahin'in kelepçelerini açtırdı. Çeşmede yüzünü iyice yıkadı Şahin. Kana kana su içti. Ayrıca Deli Bekir tahin helvası, kuru incir ve ekmek verdi Şahin'e. Askerlerden birisi anasına da götürüp verdi ama kadın almadı. Benim oğluma dışkı yedirenin ekmeğini yemem ben diye bağırdı. Deli Bekir karnını tuta tuta güldü. Hatta dengesini kaybetip sırt üstü düştü. Gevrek gevrek, kikir kikir güldü. Bol bol of anam of çekip kahkahalarla sarsıldı. Jandarmalar da komutanlarının haline gülüyorlardı. Sırtını yavaş yavaş kaldırıp oturdu şapşalca. Kepini giydi, koluyla alnının terini sildi. Doğru söyle Şahin, geçen kış Mahir Çayan size geldi mi? Yok başçavuşum, vallahi yok. Kim söylüyor bu yalanları sana? Oğlum inkar etme, gelmiş. Kıvırcık saçlı, yakışıklı bir adammış. Sırtında bir tane de Kalaşnikov otomatik tüfek varmış. Sizin evin arkasındaki tarlada 100 metreden sigaranın külünü vurmuş. Vallahi hepsi yalandır başçavuşum, inanma. Bana yalan söyleme. Ben hayatımda kül yutmadım oğlum. Diyarbakır Sıkı Yönetim Savcısı Yaşar Değerli'nin takdirini almış adamım ben. Karakoçan Kaymakamının evini kundaklayanlar kaçıp senin evine gelmediler mi? Kundakçıların içinde kim bilir, belki sen de vardın. Beni çekemeyen köylülerin uydurmasıdır başçavuşum. Ateş olmayan yerden duman tüter mi? Sen şimdi inkar ediyorsun ama Diyarbakır'da nar bülbülü gibi ötersin. Sus deseler de susmazsın. Sen o anarşistlerle beraber okçulara, lağana, çiftlik köyüne, kovancılara kadar gitmişsin. Karakoçan barajından dinamit çalıp vermişsin. Senin dosyanı bir katır zor taşır oğlum. İnkarın para etmez. Kalkıp yola koyuldular. Şahin'in kollarını bu sefer önden kelepçelemişlerdi. Şahin'in anası başçavuşun su içtiği çeşmelere bile elini dilini vurmuyordu. Aç ve susuz takip ediyordu müfrezeyi. Erler içlerinden küfredip duruyorlardı Deli Bekir'e. Yollardan yükselen toz boğazlarını kurutuyordu. En arkada yürüyen iki erin potinleri ayaklarını vuruyordu. İkindiye doğru bir çalılıkta konakladılar. Bir saatlik yolları kalmıştı Karakoçan'a. 20 metre ötede bir çift aluç ağacı vardı. Ağacın budağına göğsü bembeyaz, kanatları rengarenk, uzun gagalı bir munzur kuşu konmuştu. İçli ve kesik kesik ötüyordu. Birkaç asker dönerek baktı. "Komutanım, şu kuşu vurabilir misin?" dedi içlerinden biri. Deli Bekir oturduğu yerde dönerek kuşa baktı, ötüşünü dinledi biraz. "Günahtır oğlum, vurulur mu bu güzel kuş?" dedi. "Ağzı yok, dili yok, savunması yok. Güzelliğinden ve insafından başka hiçbir şeyi yok. Belki de yavruları var. Aç alavan analarını bekliyorlar belki de. Vursan ne olur onların hali? Hayvanlara dokunmayacaksın, hayvan masumdur. Ama insan zalimdir. İnsana zulüm yapacaksın. Babama deve dışkısını yedireni ensesinden bir kurşunla bu dünyadan kurtaracaksın. Bu adamın beni öldürmesi doğrudur. Benim de bu adama inek dışkısı yedirmem doğrudur. Çünkü bu adam gece kaymakamın evini kundakladı ya da kundaklayanlara yardımcı oldu. Bu dünyada ne kadar çok zulüm olursa insanlar zulümden o kadar çabuk kurtulurlar. Keşke herkes herkese zulüm etse de çocuklarımız gelecekte zulümsüz yaşasa. Erlerden birisi yanındakinin kulağına eğilerek "Herif kafayı yemiş lan" diye güldü. Yanındaki ise "O çoktan kaçırdı oğlum, yeni mi anladın?" diye fısıldadı. Kuş ötüşünü değiştirdi, müziğine kanadıyla tempo tutmaya başladı. Şahin'in anası kuşa bakarak içli içli ağladı. Şu kuş yoksa oğlunun tutuklanışını protesto mu ediyordu? Kadının iri gözyaşları yanaklarının tozunu yüklenerek göğsüne damlıyordu. Deli Bekir'in Şahin'i karakolda sorgulayıp Diyarbakır'a postalamasından bir müddet sonra Ali Haydar yeniden Karakoçan'a vardı. Birkaç eve uğradıktan sonra gece Şemsi Hoca'nın evine geldi. Hoca Karakoçan'ın dışında iki odalı bir evde yaşıyordu. Karısı 10 yıl önce ölmüştü. Liseyi yeni bitirmiş, zeki ve yetenekli bir kızından başka çocuğu yoktu. Köşeye kurduğu kitaplığı bir hayli zengindi. Tarihi ve felsefeyi severdi. İyi bir roman okuyucusuydu. Eski köy enstitüsü mezunlarından olduğu için o damardan gelen yazarların hemen hemen tüm kitaplarını okumuştu. Oturma odasının duvarlarına kara keçeli aşiretinden Kürt kızlarının dokuduğu alımlı siverek kilimleri asmıştı. Yerde Bingöl işi, dibi çakıllı duru su yataklarını andıran kalın bir halı vardı. Hoca çikolata renkli sobayı yeni almıştı. Cicervo'nun fotoğrafını tam köşeye gümüş gibi parlayan sedef saplı Kürt hançerinin üstüne asmıştı. Sobanın etrafına duvar dibine çiçekli minderler yaymış, Deri yastıklarla da misafirlerin sırtını duvardan tecrit etmişti. Şemsi Hoca dıbız kellesini sıvazlayarak deri yastığa yaslandı. Gülümsedi. Tesbihini dizine geçirerek bir sigara yaktı. Deli Bekir Karakoçan'ın son Osmanlısıdır. Zaptiye beygirinden farkı yoktur dedi. Sigarasını sağ eline aldı. Tesbihini şakırdatmaya başladı. Balyoz hareketi sırasında 10 jandarmayla benim evi bastı. Kitaplarımı tek tek inceledi. Fakir Baykurt'un kaplumbağalarını götürmedi. Çalı kuşu romanını da götürmedi. Hayvanları anlatan kitaplar zararlı değil, yararlıdır dedi. Mahmut Makal'ın bizim köyünü aldı. Sizin köyü mü anlatıyor dedi. He dedim. Bizim köyün hayvanlarını falan anlatıyor. Onu da götürmedi. Ali Haydar katıla katıla gülüyordu. Yemek hazırlığıyla uğraşan Ayşe de Ali Haydar'ın gülüşüne gülüyordu. Nedenini bilmediği tatlı bir iksir karışıyordu kanına. Her gelişine seviniyordu onun. O gelince yapıyordu en güzel yemeklerini. Bu durum Şemsi Hoca'nın bile dikkatini çekmişti. Lenin'in Bir Adım İleri, İki Adım Geri adlı kitabına baktı. Eskiyi mi anlatıyor, yeniyi mi diye sordu. Eskiye tutkun olduğunu bildiğim için yeniyi anlatıyor dedim. Onu da götürmedi. Eskiden iki adım ileri bir adım geri atardı. Kim bilir, rahmetli babamın bana anlattıkları ile bu kitabın anlattıkları belki de aynıdır dedi. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Sona doğru kitaplara hızlı hızlı bakmaya başladı. O kadar hızlı göz atıyordu ki Lenin'in Nisan tezlerini Nisan tezekleri şeklinde anladı. Nisan'da tezekler ıslak olur, toplanmaz. Bizim orada araziden güzün toplarlar dedi. Hayvan sorunuyla ilgili olduğu için o kitabı da götürmedi. Ayşe bu sefer babasının anlattıklarına gülüyordu. Dışarıda rüzgar vardı. Odun aleviyle kızaran soba, ampulün soluk ışığı altında odaya ayrı bir tat katıyordu. Sarı dalgırlı minnacık kedi bir odadan diğerine gidip geliyordu. Kızarmış soğan ve et kokusu yayılınca Ayşe'nin bacaklarına dolanarak miyavlamaya başladı. Cicirvo'nun fotoğrafının önünde durdu. Götürmesinden korktuğum için babam olduğunu söyledim. Yemen'e gidip gitmediğini sordu. Tabii gittiğini söyledim. Hatta seferberliğe katılmakla kalmadığını, İstiklal Savaşı'nda da iki madalya aldığını ekledim. Hançeri bile götürmedi. Baba yadigarıdır diye. Götürdüğü kitapları geri alabildin mi? Savcılığa başvurdum. Bir kısmını geri verdiler. Bir kısmını da yakmışlar. Ayşe güzel bir yer sofrası kurdu. Kızarmış et, patates, patlıcan ezmesi, karaciğer, aşure, peynir, salata ve rakı indirdi. Hiçbir zaman kullanmadıkları tabaklardaydı yiyecekler. Kendisi içmediği için iki kadeh getirmişti. Ateşe saldıran, ateşi ateş eden her şeye saldırıyor. Kibrite saldırıyor, kuru odunlara saldırıyor, boş sobaya saldırıyor. Bir gün bu da kuru oduna ve ateşe dönüşecek diye yeni dikilmiş körpe fidanlara da saldırıyor. Devrimci hareket aydınlanma sürecinden doğdu. Onun için aydınlanmaya neden olan her şeye saldırıyorlar, diyerek kadehlere rakı koymaya başladı Şemsi Hoca. Benimkine az koy hocam, alışkın değilim. Rakı benim ruhumdaki değerleri ayaklandırıyor. Gizlenmiş cevherlerimi açığa çıkarıyor. Rahmetli hanımla oturur baş başa içerdik. Kürt ağıtlarına dalardı. Çok güzel söylerdi. Kör olduğumda kasete almadım. Hoca hüzünlenmiş, kızını da etkilemişti. Rakılara su koydu. Cicirvu'nun fotoğrafını nereden aldın diye konuyu değiştirdi Ali Haydar. Hoca kadehinden bir yudum aldı. Diyarbakır'dan kulakları çınlasın. Çok sevdiğim bir dostum gönderdi dedi. Ona da Halep'ten birisi getirmiş. Cicirvun Halep'te oturuyormuş. Kürtlerin yüreğindeki büyük ateşin meramını iki adam anladı. Birisi Kürtlerin Homeros'u Ahmet'e İksani'dir, diğeri de Kürtlerin Nazım Hikmet'i olan Cicirvun'dur. Birincisi Kürt ulusunun yalın, destansı ve mazlum renklerle nakışlanmış tarihsel çığlığıdır. İkincisi ise kökünü demirci kavalardan, feki teyranlardan alan, Kürt Spartaküslerinin tarihsel naralarıyla beslenen Kürt sınıf gerçeğinin çığlığıdır. Her ikisine de hayranım. Ahmet E. İksani'nin fotoğrafı yok mu? Fotoğrafı olmaz onun. Kadim çağların çocuğudur o. Belki bir yerlerde bir minyatürü vardır, bilemiyorum. Şemsi Hoca kadehini ikinci kez doldurdu. Kaldırıp gülümsedi Ali Haydar'a. Birlikte kadeh tokuşturdular. Ayşe zevkle seyrediyordu her ikisini de. Ali Haydar Şemsi Hoca ile ilk kez Elazığ Töz binasında tanışmıştı. O günden bu yana dostluk ilişkisi içindeydiler. Şemsi Hoca'nın evine gelmeden önce derede yıkanıyor, bitlerinden kirlerinden iyice arınıyordu. Tıraş oluyor, saçlarını tarıyor, ayakkabılarını karakoçanda boyatıyordu. Hocam, yaşamını hep karakoçanda mı geçireceksin? İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorum. Kürt kültürünü bu köhne orospunun küflenmiş karanlık dehlizlerinde arayacağım. Zaten aydınlanmış Kürtlerin de sığınağıdır bu şehir. Herhalde birçok yönüyle hoşuna gidiyor İstanbul. Tevfik Fikret'in ne kadar hoşuna gidiyorsa benim de o kadar gidiyor. Ne de olsa kültür şehridir, ırklar sofrasıdır. Evlenmeyi düşünüyor musun? Hoca kadehinden bir yudum aldı. Sigarasını tellendirdi, gülümsedi. Güzel ve kültürlü bir hatun bulursam, kafa dengi olduğuna kani olursam ve de sevgili kızımın onayını alabilirsem neden olmasın? Birlikte güldüler. Ayşe'nin hoşuna gitmişti babasının konuşması. Benim onayıma gerek yok baba, özgürsün. Kızım, sen galiba onaylardan korkuyorsun. Sana yönelik bir onaydan korkma. Onayımı almadan istediğinle evlenebilirsin. Hayır, korkmuyorum, seni çok iyi tanıyorum. Benim onayımın doğru olmadığını söylüyorum. Evlilik iki kişiyi ilgilendiren bir sorundur. Üçüncü bir kişinin bu soruna karışmaya hakkı yoktur. Yani üçüncü bir kişinin o evlilik hakkında görüş belirtme hakkı da mı yoktur? Vardır ama onaylayıp onaylamama gibisinden baskı yapma hakkı yoktur. Tamam, anlaştık diyerek kızının yanaklarından öptü. Babasının gözleri kara, kızınınki ise yeşil. Galiba anasına çekmiş diye düşündü Ali Aydar. Kadehinden bir yudum aldı, burnunu kaşıdı. Yengenin fotoğrafı var mı hiç diye sordu. Var, öbür odada, gidip getireyim dedi Ayşe. Çerçevelenmiş büyük bir fotoğraf getirdi. Değirmi yüzlü, iri bakışlı, güzel bir kadının tebessümüyle karşılaştı. Ağzının sağ kenarında bir ben vardı. Saçları şelale gibi omuzlarından göğüslerine doğru akıyordu. Tipik Kürt güzeli buna derim işte dedi hoca. Siz Zaza değil misiniz hocam? Ben Zaza'yım ama hanım Kürt'tür. Bana göre Kürtler Zazalardan daha güzeldir. Yaşam tarzları, ulusal gelenekleri Zazalarınkinden daha ileridir. Bizim Zazalar el sanatlarına yabancı, dağ ruhuyla büyümüş vahşi insanlardır. Kültür ve edebiyatta Kürtlerden çok geridirler. Ben de Zazayım hocam. Bana göre de Zazalar gökyüzüne yakın ve özgür ruhlu bir halktır. Kartalların mizacına sahiptirler. Daha ihtilalcidirler. Gerçi soruna sınıf açısından bakmamız en doğrusudur. Ama sanırım halklara özgü bazı karakteristik çizgiler de vardır. Bunları da dikkate almamız gerekiyor, öyle değil mi? Hoca çatalını beyaz peynire sapladı. Sol elindeki kadeh koca karı dudağı gibi titriyordu. Ama rakının ayartıcı efsonuna karşı iradeliydi hoca. Kürtlerle Zazalar asırlar boyu iç içe yaşamış, her alanda birbirlerini etkilemiş, etle tırnak gibi birleşmiş kardeş halklardır. Bunlar arasındaki çelişkilerden çok yararlandılar. Aslında bunlar sağlam bir birlik kursalardı, ulusal ve mezhepsel çelişkileri önemsemeselerdi, hiçbir güç bunları yenemezdi. Biz bize ettik. Ayşe boş tabakları kaldırdı. Kahve için sobaya su koydu. Anasının fotoğrafını bitişik odanın duvarına astı. 3-5 odun attı sobaya. Babam kafayı buldu mu Kürtlerin dünyasına dalıyor. Sanki konuşacak bir şey yok. Bırak biraz da misafirin konuşsun. Onun senden daha akıllı olduğunu o zaman görürsün diye düşündü. Yeniden oturdu sofraya. Hoca 3. kadehi doldurdu. Rahmetli hatun Ali Şer'in şiirlerini ezbere bilirdi diye başladı. Ali Şer'in şiiri o güzelim kudretini tüfeğinden aldı. Kaç bin yıllık acının ahını yüklenmişti o tüfek. Neşter gibi parçalıyordu.